Katran Bebek, Toni Morrison, 1993 Nobel Edebiyat Ödülü. Can Yayınları, 1994 İstanbul. Türkçe'ye çeviren İlknur Özdemir. Bu kitap 318 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Mart 2009. Okuyan Ayal Gökçe. Bütün yapıtlarına 1993 Nobel Edebiyat Ödülü verilen Toni Morrison, 3. romanı Katran Bebek'te beyazların kültürüne göre yetiştirilen, her bakımdan aydın ve aynı zamanda soluk kesecek kadar güzel bir zenci manken ile onun hem korktuğu hem de tutkuyla arzuladığı her şeyi temsil eden bir zenci serseri arasındaki yakıcı, yok edici aşkı anlatmaktadır. Öykü bir beyaz milyonerin Karayipler'deki lüks malikanesinde başlar. Manhattan'ın ışıltılı karmaşasında ve güneyin katı gerçekleri arasında sürer gider. Katran Bebek, göz kamaştırıcı, insanı büyüleyen şiirsel anlatımıyla bu aşkı aktarırken, aynı zamanda siyahlar ve beyazların yaşadığı bir dünyada kadın ile erkek arasındaki duygusal açmaz ve sesyenikleri de sergiler. Roman, bu özelliğiyle sanki insanın portresini de çizmektedir. Yayın evimiz, Katran Bebek ve Yayınlanır Yayınlanmaz okurlarımızın sıcak ilgisiyle karşılanan En Mavi Göz'den sonra yazarın Sula adlı romanını da yakında okurlarına sunacaktır. Çünkü kardeşlerim, sizin hakkınızda Chloe'nin evinde olanlar tarafından aranızda çekişmeler olduğu bana haber verildi. Paulus'un Korintoslulara 1. mektubu, İncil, Bab 1.11. Güvenlikte olduğunu emindi. Kraliyet donanmasına bağlı Star Konigsgarten gemisinin küpe hissesine dayandı. Temiz havayı derin derin soludu. Limana bakarken yüreği tatlı bir beklentiyle çarpıyordu. Hava kararırken Queen of France hafifçe kızardı. Adamın bakışları karşısında kirpiklerini yere indirdi. Kız gibi bembeyaz 7 kruvazör limanda ansızın ortaya çıkıverdiler. Ancak aşağılarda akıntı yönünde 1 mil kadar uzakta kullanılmayan bir rıhtım vardı. Kayıtsız görünmeye çalışarak aşağıya kara izine çıkmış olanlarla paylaştığı bölüme indi. Toplayacağı bir eşyası olmadığından ne pul albümü, ne tıraş bıçağı, ne de herhangi bir kapının anahtarı. Battaniyesinin köşelerini ranzasındaki şiltenin altına sokup sıkıştırmakla yetindi. Ayakkabılarını çıkarıp ikisini de bağcıklarını pantolonunun kemer köprüsüne geçirip düğümledi. Çevresine şöyle bir göz attıktan sonra geçitten eğilerek geçti, güverteye geri döndü. Bir bacağını küpeştenin üstünden aşırdı, durup acaba balıklama mı atlasam diye düşündü ama sonra ellerinin değil ayaklarının kendisine daha çok bilgi vereceğine güvenerek düşüncesini değiştirdi. Kendini boşluğa bıraktı. Su öyle yumuşak ve ılıktı ki suya girdiğini ancak koltuk altlarına kadar battıktan sonra anlayabildi. Hemen dizlerini göğsüne doğru çekti, ileri atıldı. İyi bir yüzücüydü. Kıyıya koşut ama uzağında yüzdüğüne emin olmak için her 4 kulaçta bir yukarı dönüp başını kaldırıyordu. Teninin rengi karanlık sulara uyum sağlasa da kollarını dalgaların üstüne fazla çıkarmamaya dikkat ediyordu. Rıhtıma yaklaştı, ayakkabıların hala kalçalarına hafifçe dokunuyor olması hoşuna gitti. Bir süre sonra artık karaya yönelmenin vakti geldi diye düşündü. Rıhtıma doğru yüzmeliydi. Dönmek üzere bacaklarını makasladığında bir su bileziği bacaklarını kavradı, onu geniş boş bir tünelin içine doğru sertçe çekti. Tünelden çıkmaya çabaladı ama tam 3 kez geri devrildi. Soluk almak isteği su yutmasına yol açacaktı. Bu isteğini öylesine karşı koyamaz duruma gelmişti ki yukarı fırlatıldı, kadifemsi havaya çıktı. Yavaşça denizin yüzeyine uzatıldı. Soluklarını düzene sokana kadar birkaç dakika boyunca ellerini, bacaklarını oynatıp suyun içinde dik durmaya çalıştı. Sonra yeniden rıhtıma doğru yüzmeye başladı. Ancak su bileziği yeniden ayak bileklerine sarıldı. Islak gırtlak onu içine çekti. Aşağılara doğru indi, indi ama kendini sandığı gibi denizin dibinde değil, bir burgacın içinde dönerken buldu. Kafasındaki tek düşünce saatin ters yönünde dönüyorumdu. O anda deniz duruldu, o da kendini suyun üzerinde buldu. Bir kez daha suyun içinde dik durmaya çalıştı. Öksürdü, tükürdü, kulaklarındaki suyun çıkması için başını salladı. Biraz dinlendikten sonra bu kez kelebek yüzmeye karar verdi. Böylece 2 keresinde de sağından gelmiş olan burgaçtan ayaklarını koruyabilecekti. Ne var ki önündeki suları yardığında göğsünde, karnı ile kalçalarının üzerinde hafif ama sıkı bir basınç hissetti. Israrcı bir kadının eli gibi onu itiyordu. Geçip ilerlemeye çalıştı ama beceremedi. O el onu kıyıdan uzağa itiyordu. Arkasında ne olduğunu görmek için başını çevirdi. Gördüğü tek şey al bir yürek gibi suyun içine kayan, güneşin kan rengine boyadığı denizdi. sağda, oldukça uzakta Stor Konigesgarten duruyordu. Baş ve kıç bölümleri ışıklandırılmıştı. Gücü tükeniyordu. Akıntıya karşı savaşarak bunu ziyan etmemesi gerektiğini biliyordu. Bir süre kendini akıntıya bırakmaya karar verdi. Belki de yok olurdu akıntı. Ne olursa olsun böylece gücünü toparlayacak zamanı olacaktı. Amonyak kokulu, havada yükselip alçalan, dalgalanan ve gitgide kararan suların üzerinde elinden geldiğince durmaya çalıştı. Dünyanın alacakaranlığın ne olduğunu bilmeyen, hiçbir zamanda bilmeyecek olan bir yerinde olduğunu farkındaydı. Pek yakında zifiri karanlık bir denizin ufkuna doğru uzaklaşabileceğinin de farkındaydı. Kuyunu Frans'ın şurasında burasında erken doğmuş bir yıldızın sivri ucunun delip ağlattığı bir gökyüzünden dökülen gözyaşlarını andıran ışıklar yanmaya başlamıştı bile. Su kadın adamı hala avucunun içinde tutuyor, onu açık denize doğru itiyordu. Ansızın sol yanında yeni ışıklar gördü adam. 4 taneydiler. Ne kadar uzakta olduklarını kestiremiyordu ama ufak bir gemide az önce yıkıldıklarını biliyordu. Su kadın elini birden geri çekti. Yeşil değil ama mavi sularda demirlemiş olan tekneye doğru yüzdü adam. Tekneye yaklaşınca çevresinde tur attı. Ne bir şey duydu ne de kimseyi gördü. Teknenin soluna geçince Seabird 2 yazısını okudu. 1 metre uzunluğunda bir ip merdiven provayı hafif hafif vuruyordu. Adam basamaklardan birini yakaladı. Kendini yukarı çekti, tekneye çıktı. Hafifçe soluyarak güvertede sessizce yürüdü. Güneşten eser yoktu. Keten ayakkabıları da belinden düşmüşlerdi. Sırtını dümen köşkünün duvarına vererek güverte boyunca yan yan yürüdü. Köşkün kavisli camlarından içeri baktı. İçeride kimse yoktu ama aşağıdan müzik sesi duyuluyordu. Burnuna körisi fazla kaçmış yemek kokusu geldi. Birdenbire biriyle karşılaşırsa ne söyleyeceğini hiç düşünmemişti. Bir plan yapmamak, hazır bir hikaye sunmamak daha iyiydi. Çünkü ne kadar sağlam olurlarsa olsunlar, önceden hazırlanmış hikayelerin çoğu kulağa yalan gibi gelirdi. Karşısına çıkacak kişinin cinsiyeti, kilosu ve davranışı onun anlatacağı masalı biçimlendirecek, belirleyecekti. Kıça yöneldi, birkaç basamak merdiveni dikkatle indi. Aşağıda müziğin sesi daha yüksek, körünün kokusu daha güçlüydü. En sondaki kapı aralıktı. Işık, müzik ve körü kokusu oradan geliyordu. Adamın yakınında 2 kapalı kapı vardı. 1. kapıyı seçti. Burası karanlık bir dolaba açılıyordu. Dolaba girerek kapıyı arkasından yavaşça kapadı. İçeride yoğun bir limon ve yağ kokusu vardı. Hiçbir şey göremiyordu. Olduğu yerde çömeldi, radyodan ya da teypten geldiğini sandığı müziğe kulak verdi. Karanlıkta elini yavaşça öne uzattı. Kolunun uzandığı yerde hiçbir şeye değmedi. Kolunu sağa doğru uzatınca bir duvara değdi. Çömelmiş durumda body body yürüyerek oraya yaklaştı, yere çöktü, sırtını duvara dayadı. Ne olursa olsun uyanık kalmaya kararlıydı. Ancak su kadın ellerini onun göz kapaklarına sürtüyordu. Kendinden geçip sızdı. Onu uyandıran motor sesi olmadı. Yıllardır bundan daha güçlü motorların gürültüsünde uyumuştu. Geminin yan yatması da değildi uyanmasının nedeni. Bir kadın sesinin unutulmuş tınısıydı motor sesini bastıran. Öylesine yeni ve hoş bir şeydi ki düşünü ortadan bölüvermişti. Uyandığında beyaz kaplı sarı evleri olan kısa bir sokağa düşünür buldu kendini. Beyaz kapıları ardına kadar açan kadınlar "İçeri gelsene tatlım" diye sesleniyorlardı. Kahkahaları çağrılarını bir örtü gibi kaplıyordu. Ancak bu kadının sesinde bir sere serpelik yoktu. "Ben asla yalnız olmam" diyordu ses. "Asla." Adamın kafası karıncalandı. Dudaklarını yalayınca bıyığında katılaşan tuzun tadını aldı. Asla mı? Konuşan başka bir kadındı. Sesi daha inceydi. Hem kuşkulu hem saygılıydı. "Hiçbir zaman" dedi ilk kadın. Sesinin içi sıcak, dışı soğuk gibiydi. Yoksa tam tersi mi? "Sana imreniyorum" dedi ikinci ses. Ama artık uzaklaşmıştı ayak sesleri ve kumaş şişirtisi eşliğinde yukarı doğru çıkıyordu. Kadifenin ya da kaba pamuklu kumaşın sürtünme sesiydi duyulan. Yalnızca bir kadının kalçaları çıkarabilirdi bu sesi. Yağmurdan çıkıp içeri girmeye ve sobanın yanına kıvrılmaya çağıran nefis bir sonbahar çağrısı gibiydi. Adam konuşmanın geri kalanını duyamadı. Kadınlar artık yukarıdaydılar. Bir süre daha kulak verdikten sonra ağır ağır dikkatlice ayağa kalktı, elini kapının tokmağına uzattı. Koridor adam akıllı aydınlatılmıştı. Müzik sesi ve körü kokusu gelmiyordu. Kapı pervazıyla kapı arasında kalan aralıktan bakınca bir lumbar gördü. Arkasında gecenin karanlığı vardı. Güvertede yere bir şey düştü. 1 dakika sonra da aşağıya kapının eşiğine yuvarlandı. Adamın ayağının dibindeki bir parmak genişliğindeki ışıkta durdu. Bir şişeydi bu. Adam etiketin üzerindeki Bain de Soleil yazısını güçlükle okudu. Hiç kıpırdamadı. Zihni bomboş ancak hazırdı. Kimsenin aşağı indiğini duymamıştı. Ancak birden gözünün önünde bir kadın eli belirdi. Biçimli, fil dişi parmaklı, tırnakları pembe boyalı, alyanslı bir eldi bu. Kadın şişeyi yerden aldı, ayağa takılıp tökezleyince hafifçe homurdandığı duyuldu. Kadın durdu, eli görünmez oldu. Ayakları tahta döşemenin üzerinde hiç ses çıkarmıyordu. Ama birkaç saniye geçtikten sonra bir kapının, belki de mutfak kapısının açılıp kapandığı duyuldu. Teknedeki tek erkek kendisiydi, bunu seziyordu. Bu eksiklik onu rahatlattı. Tekneyi kullanan iki ya da üç, kaç tane olduklarını bilmiyordu. Kadın çok geçmeden özel bir rıhtıma yanaşacaklar. O rıhtımda pasaportları damgalayan, önemli bir iş yapıyormuşçasına kaşlarını çatan gümrük memurları olmayacaktı. Koridordan vuran ışık dolabın içini incelemesine yardımcı oldu. Burası duvarları raflı bir depoydu. Şnorkeller, balık takımları ve gemi malzemesi bir arada duruyorlardı. Kapaksız bir sandık zeminin büyük bir bölümünü kaplamıştı. Sandığın içinde hepsi de meyve vermiş 12 minyatür portakal ağacı vardı. Adam irice bir çilekten daha büyük olmayan portakallardan birini koparıp yedi. Portakalın eti yumuşak, lifsiz ve acıydı. Bir tane daha yedi, bir tane daha. Yedikçe içinden büyük, ölümcül bir açlık yükseldi. Bir gece öncesinden beri hiçbir şey yememişti. Ancak o anda içini yakan açlık apansız olduğu kadar beklenmedik bir açlıktı. Tekne yol alıyordu. Adamın Kuyunov Fransa doğru değil de açığa doğru dümen kırmış olduklarını anlaması uzun sürmedi. Ne var ki uzağa da gitmiyoruz diye düşündü. Güneş yağı kullanan boyalı tırnaklı kadınlar uzağa gidecek olsalar gece yola çıkmazlardı. Böylece adam dolabın içinde acı portakalları yiyip yerde oturmayı sürdürdü. Sonunda tekne yavaşlayıp motor durduğunda artık açlıktan gözü dönmüştü. Dolaptan fırlayıp mutfağa koşmamak için parmaklarını birbirine bastırıp duruyordu. Ama bekledi. Hafif ayak sesleri kesilene kadar bekledi. Sonra ay ışığının iki yerden aydınlattığı koridora çıktı. Bordada durdu, iki kişinin sağlam bir el fenerinin ışığını izlediklerini gördü. Bir arabanın motorunun çalıştığını duyduğunda da aşağı indi. Mutfağı çabucak buldu, ışık yakmak doğru olmayacağından kibrit bulmak için tezgahların üstünü eliyle yokladı. Kibrit yoktu, fırında elektrikliydi. Ufak soğutucunun kapısını açtı, içinde su şişeleri ve yarım limon vardı. Buzdolabından vuran ışıkta çevresine baktığında bir kavanoz Dijon hardalı buldu. Ama köreli yiyecekten eser yoktu. Bulaşıklar yıkanmıştı, beyaz bir karton kutuda. Kadınlar yemek pişirmemişlerdi. Dışarıdan getirdikleri hazır yemeği ısıtmışlardı yalnızca. Adam parmağını beyaz karton kutunun köşelerine soktu, kenarlarını da gezdirdi. Bir şey artmışsa da martılara verilmişti. Dolapların içlerine baktı, bardaklar, fincanlar, tabaklar, bir öğütücü, mumlar, plastik kamışlar, renkli kürdanlar ve sonunda bir kutu tatsız Norveç ekmeği. Ekmeğin üzerine hardal sürerek yedi. Şişe suyundan da ne kaldıysa içti, sonra da güverteye çıktı. Orada yıldızları gördü. Aile göz göze geldi. Ne var ki karayı pek seçemedi. Aslında böyle olması daha iyiydi. Çünkü baktığı kıyı 300 yıl önce kendisini gören köleleri anında kör eden bir adanın kıyısıydı. 1. Dünyanın sonu sandıkları şeyin Isle de Chevaliers'deki bir öbek, görkemli kışlık evden başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Haiti'den getirtilen işçiler araziyi açmaya geldiklerinde bulutlarla balıklar dünyanın sonunun geldiğini, denizin deniz yeşili, yeşilinin ve gökyüzünün gök mavisi maviliğinin artık kalmayacağına inanmışlardı. Kuyunov Frans'taki aç çocukların attığı taşlardan kurtulmuş olan vahşi papağanlar da katıldılar bu görüşe. Kendilerine bir başka barınak bulmak üzere havalandıklarında kıyameti kopardılar. Yalnızca savaşçı papatya ağaçları dinginliklerini bozmadılar. Ne de olsa 2000 yıllık ve sonsuza kadar sürecek bir yağmur ormanının bir parçasıydılar. Bu yüzden adamları hiç aldırmadılar. Kucaklarında uyuyan zehirli yılanları sallamayı sürdürdüler. Dünyanın gerçekten değişmiş olduğuna onları ırmak inandırdı. Yağmur artık asla eskisi gibi yağmayacaktı. Papatya ağaçları bunu kavrayıp köklerini daha derinlere saldıklarında, kayıp çocuklar gibi toprağa tutunduklarında iş işten geçmişti. Gelen adamlar toprağın kıvrımlı olmayan yerlerini çoktan kıvrım kıvrım yapmışlar, oyuk olmayan yerleri çoktan oymuşlardı bile. Bu da ırmağın başına gelenleri açıklıyor. Irmak yükseldi, sonra akış yönünü yitirdi, en sonunda da kaynağını. Yaşadığı yerden uzaklaştırılıp bilmediği çayırlara dalmaya zorlanınca Gölcüklerini, çağlayanlarını oluşturamaz oldu. Dört bir yana yayıldı. Bulutlar kümelendiler, sessizce durdular. Irmağın ormanın çevresinde hızla akmasını, nereye gittiğini bilmeksizin tepelerin şişkinliklerine çarpmasını, sonunda acılar içinde yorgun ve bitkin düşmesini, yavaşlayıp denize 100 kilometre kala durmasını izlediler. Bulutlar bakıştılar. Sonra şaşkınlık içinde birbirlerinden koptular. Bulutlar, başıbozuk ırmağın haberini dağların doruklarına, savaşçı papatya ağaçlarının tepelerine götürmek için oradan aceleyle ayrılırken balıklar onların ayak seslerini duydular. Ne var ki iş işten geçmişti. Adamlar papatya ağaçlarını ortadan yarmışlar, inleyen, haykıran ağaçlar sonunda ikiye bölünüp yere devrilmişlerdi. Bunu izleyen derin sessizlikte orkideler bükülüp yere eğilmiş, ağaçlara katılmışlardı. Her şey olup bittikten, tepelerde evler yükseldikten sonra kesilmeden kalan ağaçlar yıllarca düşlerinde de arkadaşlarını gördüler. Onların karabasan görürken çıkardıkları homurtulardan rahatsız olan yılanlar, güneşi ilk kez gören yerlerde yeşeren taze bitkilere gittiler. Sonra yağmur değişti, artık aynı yağmur değildi. Artık eskisi gibi her gün aynı saatte bir saat boyunca yağmıyordu. Yağmur mevsimleri oluşmuştu. Bu da ırmağın gördüğü zararı çoğaltıyordu. Zavallı, aşağılanmış, kalbi kırık ırmak, zavallı çıldırmış akarsu. Artık büyük anneler gibi yerinde oturuyordu. Haitililerin Sende Biles adını taktıkları bir bataklığa dönüşmüştü. Gerçekten de oraya bir cadının eli değmiş gibiydi. Sivrisineklerin bile yanına yaklaşamadığı koyu, kara bir madde sızdıran sis basmış, büzülmüş, oval bir oluşum. Ancak ırmağın yukarısında öyle zengin tepeler ve vadiler vardı ki ziyaretçiler bunlara bakmaktan yoruluyorlardı. Bugenviller, avokadolar, ponisetalar, misket limonları, muzlar, Hindistan cevizleri ve yağmur ormanından arta kalan savaşçı ağaçlar. Orada kurulan evlerin içinde en eskisi ve etkileyicisi Larbede de Croix'ti. Evi çizen çok zeki bir Meksikalı mimardı. Ancak Haitili işçiler arasında bir uyum yoktu. Zanaatla sanatı birbirinden ayıracak durumda değillerdi. Böylece pencerelerin camları çerçevelerine oturmazken pencere eşikleriyle kapı eşikleri kusursuz bir biçimde özenle oyularak yapılmışlardı. Adamların suyun aşağı yöne akma kararlılığını unuttukları ya da umursamadıkları da oluyordu. Bu yüzden tuvaletlerle bidelerin suyu her zaman eşit güçte dönerek akmıyordu. Ancak saçaklar öylesine geniş ve derindiler ki pencereleri fırtınada bile açık bıraksanız odalara hiç yağmur girmezdi. Giren yalnızca rüzgar, kokular ve kopmuş yapraklar olurdu. Döşeme parkeleri birbirine geçmeliydi. Ama Meksika'dan getirilen el yapımı fırınlanmış kiremitler seyretmesi harika olsa da bir dokunuşta dağılıveriyorlardı. Yine de kapılar dimdik, tokmakları, menteşeleri ve kilitleri de demir gibi sağlamdı. Harika bir evdi. Geniş, havadar ve ışık doluydu. Sıvının doğal kabul edildiği günlerde ayrıca güneş ve hava akımı da düşünülerek yapıldığı için havalandırma düzenine hiç gerek kalmıyordu. Zarif bir bahçe manzarası evin aşırı boyuttaki bir güzelliğe ulaşmasını biraz olsun engelliyordu. Evin tasarımlı görünmemesi için elden gelen çaba harcanmıştı. Düzensiz olan hemen hemen hiçbir şey yoktu. Olan birkaç şey de çok sevimliydi. Şurada burada göze çarpan adaya özgü birkaç ufak çeşni, örneğin çamaşır yıkama odası, mutfağın önünde bir bahçe çok kullanışlıydılar. Hiç değilse zevk sahibi olan ziyaretçiler bu görüşteydiler. Hepsinin ortak kanısı adının seçimindeki isabetsizlik bir yana o evin Karayiplerin en güzel hazırlanmış ve Tanrı'ya şükür ki en sade evi olduğuydu. Bir iki kişinin açığa vurmadıkları düşünceleri vardı. Evin içindeki o güneş ışığının fazla gelip gelmediğini, ev sahibinin sonradan eklediği seranın aşırı bir tutkunluğu sergileyip sergilemediğini düşünüyorlardı. Valerian Street onların bu eleştirilerini dikkate alıyor ancak kesinlikle kayıtsız kalıyordu. Böylesi konukların yüzlerinde gezinen gri gözleri alacakaranlığa yol alan saat 4 gölgesine benziyordu. Bu insanlar Valerian Street'te Philadelphia'daki dulları anımsatıyorlardı. Emekliliğinin ilk yılının tamamını adadaki evinde geçireceğini duyduklarında geri döneceksin demişlerdi. Orada 6 ay kalınca sıkıntıdan patlarsın. Bu alayın üstünden 4 Aralık ayı geçmişti. Street'in özlediği tek şey ortancalarla postacı olmuştu. Yeni kurduğu serada ortanca yetiştirebilmişti ama postacıyı bir daha görmek olanaksızdı. Sevdiği öteki şeyleri yanında getirmişti. Birkaç plak, bahçe makasları, 64 ampullü bir avize, açık mavi bir tenis gömleği ve main güzeli. Gerisiyle Ferrara kardeşler yurt içi ve yurt dışı ilgilendi. Sonunda iki hizmetçisini Maine güzelini ve bir öbek yazışmayı da yanına alarak o yıl için denizi üç taraftan görebilecek kadar yüksek olan bir tepeye yerleşti. Denize ilgi duyuyor değildi. Mektuplarını getiren buharlı gemilerin geliş gidişlerini kolaylaştırması ya da engellemesi dışında denize aklını bile getirmezdi. Ne düşünürse düşünsün, serasında bir başınayken yapardı bunu. Akşam üzerleri sıcak iyice bastırdığında bir de sabah erkenden seraya giderdi. Maine güzeli uyurken taktığı maskeyi çıkarmadan çok önce Street, seraya Goldberg çeşitlemelerini getiren düğmeyi çevirmiş olurdu. Önceleri Chopin'i ve bazı blues müzisyenlerini denemişti. Ancak bunca tutkuyu fazla bulan Magnum Rex şakayıklığa sızlanmışlar, dudaklarını bükmüşlerdi. Sonunda filizlenme için bahta karar kıldı. Daha güçlü sürgünler içinde Haydn ve Liszt'i seçti. Bundan sonra bütün bitkiler Rampal'ın Re majör rondosundan hoşnut göründüler. Valerian Street kahvaltıda içtiği kahvenin şekerini koyduğu sırada şakayıklar, anemonlar ve o türdeki bütün çiçekler 40 ya da 50 dakika müzik dinlemiş oluyorlardı. Bu müzik onları beslese de 40 yıl boyunca her gün bu müziğin bir çeşidini dinlemiş olan Kahya Sidney'i sinirlendiriyordu. Durumu katlanılabilir kılan tek şey müziğin Sera'nın sınırı içinde kalması, Philadelphia'dayken sık sık olduğu gibi bütün evin içini doldurmamasıydı. Sidney şimdi buzlu su dolu bir bardağın üzerindeki su damlacıklarını beyaz bir peçeteyle silerken müziğin sesini uzaktan uzağa duyuyordu. Bardağı fincanın yanına koyarken işvereninin elinin üzerindeki kahverengi lekelerin ne kadar da solduğuna dikkat etti. Bay Street bu durumun her gece eline sürmekte olduğu losyandan kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak Sidney 3 yıl önce kalkıp geldikleri bu yerde derilerinin güneşten kararmasına bağlıyordu bunu. Sürekli kullandığı izlenimi bırakan mutfak dışında evin geri kalan bölümlerinde bir otel havası vardı. Er ya da geç oradan ayrılınacakmış havası. Bir iki tablonun asılacağı yer iyi seçilmişti ancak hiçbiri doğru dürüst yerleştirilmemiş ya da gerektiği biçimde ışıklandırılmamıştı. Gerçekten zarif olan porselen takımlar hala kutularından çıkarılmamışlardı. Hiç kimsenin almaya yanaşmadığı bir kararı bekleyip duruyorlardı. Geçici şeylerle iyi servis yapmak güç oluyordu. Kristal takımlar yoktu. Onlar da Philadelphia'da kutularda bırakılmışlardı. Bu yüzden birkaç gümüş tepsi meyve servisinden küçük pastalara kadar her işte kullanılıyordu. Güzeller güzeli Amerika'ya yaptığı yolculuklardan dönüşünde ara sıra Sidney'in istemiş olduğu şeylerle dolup taşan bir karton kutu daha getiriyordu. Öğütücü zımpara taşı. İki tane daha masa örtüsü. Getirilecek şeylerin seçiminin çok dikkatli yapılması gerekiyordu. Çünkü Maine güzeli bunları Philadelphia'ya geri götürmekte direndiği başka eşyaların yerine getiriyordu. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlarmış. Dominik yakınlarında da kışı geçiriyorlarmış biçimindeki hayalini ancak böyle koruyabiliyordu. Kocası havada kalan konuşmaları biz eve dönene kadar bu iş bekleyebilir diyerek toparlıyor, karısının hayallerini destekliyordu. Adaya vardıklarından 6 ay sonra Sidney karısına sandıklarda duran eşyaları düzenli aralıklarla güneşi çıkarıp havalandırmanın bir amaçtan çok bir alışkanlığa dönüştüğünü söyledi. Street'i adadan uzaklaştırabilmenin tek yolu o serayı yerle bir etmekti. Çünkü o durduğu sürece Street de orada kalacaktı. Bu adam orada ne halta karıştırıyor diye sormuştu Sidney'in karısı. Biraz rahatlıyor, hepsi bu. Biraz içiyor, biraz okuyor, plaklarını dinliyor. Hiç kimse 3 yıl boyunca her günü bir kulübede geçirip şeytanlık düşünmeden duramaz dedi karısı. Orası bir kulübe değil dedi Sidney. Orasının bir sera olduğunu kaç kez söyleyeceğim sana. Adı ne olursa olsun. Orada ortanca yetiştiriyor, bir de yıldız çiçeği. Ortanca istiyorsa evine dönsün. Kuzeyin çiçeklerini yetiştirmek için herkesi neden ekvatora taşıyor? İş öyle değil. Evdeki çalışma odasını ne kadar sevdiğini anımsıyor musun? İşte bu da onun gibi. Tek farkı bu çalışma odasının sera biçiminde olması. Ekvatorda sera kuranlar utanmalı bence. Burası ekvator değil. Beni kandıramazsın. Yakınında bile değil. Sen şimdi bu dünyada buradan daha sıcak bir yer var mı diyorsun? Senin buradan hoşlandığını sanıyordum. Burayı seviyorum. Öyleyse sızlanmayı bırak. Birinci ayrımın sonu sayfa 18.